New York'tan hepinize esenler arkadaşlar. Ben Yusuf Turgut Şengül. Saat gece 12:30. YouTube'da ufak bir yani tanışma üzerine böyle bir arkadaşla tanışma vesilesinde olanlarla şu anda baya bir soru alıyorum Instagram'da. Bu hikayeyi de anlatayım. Oğuzhan benim bir çok sevdiğim bir arkadaşımın arkadaşı. Onunla bu sayede New York'ta tanıştık. Sonra da böyle bir güzel bir dostluğumuz oldu. Bir arkadaşlığımız oldu. Üstüne işte beni Instagram profilinde paylaşması, üstüne bir de YouTube videosuyla baya bana sorular gelmeye başladı. Ben de hem bu sorularla ilgili hem de genel olarak Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor, iş hayatı, sosyal hayat nasıl? Bunları anlatabileceğim. Çok uzun tutmayacağım. Bir ses kaydı, böyle bir podcast yapmak istedim. Çünkü ben göründüğünden çok daha tembel bir insanım. Ve öyle YouTube videolarıyla onunla bununla şununla uğraşacak pek bir halim yok açıkçası. Pek vaktim de yok bu tarz şeylere. Yani inşallah olur. Bilmiyorum. O yüzden uzatmadan sorularla başlayayım. Bana bu soru yani genel olarak Oğuz'a anlattığımız videonun altına yazılan sorular ve Instagram'dan bana gelen sorular olarak yapacağım. Bir soru olarak WhatsApp adlı bir YouTube kullanıcısı. Benim anlamadığım vergileri nereye ve nasıl ödüyor bu arkadaş veya ödüyor mu? Sigortası gidiyor mu emeklilik için? Green Card veya ve SSN'i dahil olarak soruyorum demiş. Şimdi şöyle. Amerika'da iki tip vergi ödeme sistemi var. Bir, sen zaten çalışırken vergini ödüyorsun ve karşılığını alıyorsun. Bu form W2 form diyorlar buna. Bununla iş yapıyorsun. İşte muhasebeciler falan hallediyor. Bunun internet siteleri bile var artık yani öyle hiç zorlaşmadan. Ödediğin verginin bir geri dönümü sana varsa bunu alıyorsun. Ve bir de diğer türlüsü var. Bu da şöyle ki sen çalışırken devlet senden vergiyi kesmiyor. Ve sana diyor ki her vergi döneminde seni gidip hükümete ne kadar para kazandığını bildirmen gerekiyor. Ve bu durumda da şöyle bir durum çıkıyor. Ve sen 10 bin dolar civarı kazandıysan tabii yerinden yerine göre değişir. New York'ta 10 bin dolar kazandıysan yaklaşık 2 bin dolar vergi borcu çıkartırlar sana. Derler ki sen zamanında bu parayı devlete ödemedin, şimdi ödemenin vakti, kazandığının gelir vergisi bu. Yani bunu yapmak zorundasın ve böyle bir durum var. Sigorta veya emeklilik gibi şeyler Amerika'da özel şirketlerin götürdüğü şeyler. Yani burada bir devletle ilgili bir durum yok. Yani sen 2 bin dolar vergi ödediğin halde dahi sana devletin bir emeklilik kazancı veya bir sağlık sigortası uygulamıyor. Green Card SSN dahil olarak söylüyorum. Yani bir şey fark etmiyor. Zaten Social Security Number dediğiniz olay sizin aslında her şeyiniz. Yani siz aslında Social Security Number'a çalıştığınız zaman aslında yasal çalışmış oluyorsunuz. Türkiye'de de bu delivery işini yapanlar varmış, öyle diyorlar. Scotty ve Glovo isimli iki şirket bu işi yapıyormuş. Turist vizesiyle gelip bu iş yapılabilir mi? Evet, bana bu soru çok soruluyor. Arkadaşlar yapabilirsiniz ama tavsiye edilir mi? Kesinlikle hayır. Tavsiye etmememin sebebi çok ciddi sıkıntılar yaratabilir başınıza. Bakın arkadaşlar bu iş kaçak bir iş değil. Tamam mı? Siz Uber Eats'e veyahut Postmate'e çalıştığınız zaman bu bir kaçak bir iş değil. Bu yasal bir iş ve çok yasal bir iş hatta yani. Vergisini ödüyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ve çok ciddi sonradan Amerika'ya giriş çıkışlarınızda çok ciddi sıkıntılarınız olur. O yüzden yani yaparsınız ama tavsiye etmem. Zaten Amerika'da birçok işi yapabilirken tutup da bu yani bu işi yapmayın yani. Zaten yapabileceğiniz binlerce iş var turist vizesiyle gelip. Kaçak olarak yani. Kaçak dediğim yani hani vergisini ödemeyeceğin, cash paraya çalışacaksın. Zaten birçok iş var. Bunu yapmanıza gerek yok. Okuyup gitmek daha mantıklı. Bence bu işleri Amerikalılar yapmıyorlardır bile demiş Anadolu Rock isimli bir YouTuber. YouTube kullanıcısı, izleyicisi. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Gerçekten de bu işi kimse Amerikalı yapıyor, başka kimse yapmıyor ki. Dediğim gibi yasal iş bu yani. Yani elin Meksikalısı bu işleri ya yapıyor, yapmıyor değil. Çinlisi de aynı yapıyor, yapmıyor değil de. Onlar restoranlara falan çalışıyorlar. Böyle Postmates'tir, Uber'dır gibi işler gerçekten çok güzel para kazandırıyor. Ve birçok Amerikalının da disiplin sorunu var. Yani Amerikalılar tepelerinde bir patronun onlara sürekli laf söylediği ettiği işte menajerlarla, supervisorlarla uğraştıkları işleri pek sevmiyorlar. Ya kimse sevmez zaten böyle bir işte. Ya bu işin rahatlığı, istediğin zaman çalışıp istediğin zaman çalışmama durumu, lüksü ve yani şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi siz kendinizi bir restoranta veriyorsunuz değil mi? Veya bir şirkete veriyorsunuz. Tamam her şey çok güzel çalışıyorsunuz ama paraya ihtiyacınız var. Paraya ihtiyacınız var. Size shift yani mesai yazmıyorlar. Yazmadıkları zaman çalışamıyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Veyahut bazen restoranlarda işe gidiyorsunuz, hava kötü oluyor, kimse dışarı çıkıp gelmiyor, yemek yemiyor. Haliyle siz tipe çalışıyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Mutfaktaysanız sizi erken eve yolluyorlar, iş yoksa. Ama bu işin öyle bir şey yok. Çalıştığın sürece insancıl saatler içinde kalırsan da sipariş genel olarak oluyor. Evet. Her şeyi söyledim. Bari adam nasıl gelmiş onu da söyleseydin demiş Koray kardeşimiz. Ben arkadaşlar Amerika'da Work and Travel'a geldim. Öğrenci vizesine başvurdum. Pending'de bekliyoruz. Takılıyoruz. Bir yere gittiğimiz ettiğimiz yok. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Bu piçi çok aradığım mı bro yazmış. Mı ayrı değil. Ad soyad isimli bir YouTube kullanıcısı. Evet çok aradı beni. Hangi seviye İngilizce lazım? Murat Doğan. Güzel bir soru. Arkadaşlar bu işte şimdi şöyle Amerika'daki hiçbir işi yapmanız için İngilizce bilmenize gerek yok. Yani şu memlekette iki kelimeyi bir araya getiremeyip binlerce, yüz binlerce, milyonlarca dolar para kazanan insanlar var. Ama şu var. Her zaman için İngilizce bilmeniz lazım. Yani bu işi yaparsanız İngilizce öğrenemezsiniz. Tamam mı? Ve İngilizce bilmenize de çok gerek yoktur. Belli başlı kalıplarla bu işi öğrenirsiniz. Yani 6. 7. sınıf İngilizcesiyle bu delivery işi yapılabilir. Ama yani bence bu olmamalı. Yani sizin hedefiniz ha İngilizce bilmeden de çalışabilirim o zaman çalışayım. Yani bence bu olmamalı çünkü İngilizce hem size farklı bir karakter katacak hem de bu katan karakteri siz belirliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin Türkçe konuşan karakterinizi siz belirlemediniz. Sizin Türkçe konuşan karakterlerinizi Tayyip belirledi, o belirledi, bu belirledi, ülkede olanlar belirledi, sizin büyüdüğünüz çevre, şehir, o, bu, şu. Ve siz şimdi İngilizce ile kendinize başka bir ülkede bambaşka bir karakter katabilirsiniz. Bambaşka bir karakter yaratabilirsiniz kendinize. Yani siz ben bugün kimim? Ben artık İbrahim Tatlıses'im abi dersin. Ben sonra İbrahim Tatlıses olabilirsin başka bir dilde. Ben bunu her zaman böyle bakıyorum. O yüzden İngilizce bilmenize gerek yok. İngilizce daha başka bir boyutta Amerika'daki işlerinize yardımcı olur. Watt öğrencisi için uygun bu meslek ikinci iş olarak diye ismi yok sormuş ve gerçekten de binlerce gelmese de bir onlarca soru geldi bana bu konuyla alakalı. Söylemek istediğim şu ki arkadaşlar Work and Travel'daysanız eğlenin. Ya boş yere ya. Eğlenin ya. Takılın kafanıza göre. Uğraşmayın hiç böyle. Vay efendim. Watt varmış işte. Vay efendim parası güzelmiş. Şuymuş bu. Ya hiç takmayın ya. Boş verin yani. Zaten bu işi Work and Travel'da yapabilmeniz imkansız. Çünkü Work and Travel'cı öncelikle büyük şehirlerde olmuyor. Yani en yakın şehre bile şöyle bir 45-50 mile ötede oluyorsunuz. Bu bile ciddi bir mesafe. Herhangi gidebileceğiniz bir yol. Bu var. Bu birinci olay. Ve büyük olmayan yerlerde de bu kadar iş olmuyor ve bisikletle veya motosikletle yapılacak gibi de değil bu iş. Work and Travel'cılara benim naçizane önerim. Böyle batıda işte Denver taraflarına falan işte Colorado, Idaho, Iowa böyle Nebraska falan böyle kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde bazen çok ciddi deli işler oluyor. Diyorlar ki adamlar abi biz sana 13-15 dolar ödeyeceğiz ki oralar için bu bir servet. Yani. Ve üstüne diyor ki overtime ödeyeceğiz. Overtime'da şu 40 saatten sonra Amerika'daki çalışma süreniz haftada size ek mesai olarak yansıtıyor ve bu da maaşınızın 1,5 katı oluyor. Yani 10 dolara çalışıyorsanız 40 saat, 41. saatiniz artık sizin 40 bin 15 dolar oluyor. Niye böyle bir ucuz matematik yapamadım? Ekonometriciler ağlıyor şu anda. Evet. O yüzden overtime veriyorlar işte 13-15 dolar oluyor 20 dolar haftada sana diyor 90 saat 100 saat schedule veriyorlar yani mesai yazıyorlar sana 100 saat. Ve diyor ki işte yemeğin iç buradan iç suyun buradan o buradan bu buradan sen 3 ay çalışırsın cebinde 10 bin dolar para birikir ama bir tane Amerikanın olmaz. Yani böyle de bir durum var. O yüzden ben genelde herkese benim de Work and Travel yaptığım Wisconsin dersi öneriyorum. Gidin. Eğlenceli, çok güzel bir yer. Haftada 7 gün parti yapabileceğiniz, 3 ay aranabileceğiniz çok güzel bir yer. Acentesiz Amerika'da iş ayarlanmış bir şekilde gidebilme durumu var mıdır? Acenteler haksız bir şekilde çok yüklü miktar dürtüklüyor demiş Sarıların Sülo. Çok haklı ama böyle de bir yol yok. Çünkü şöyle bir durum var şimdi arkadaşlar. Acenta aslında size bir iş yapmıyor. Acenta daha büyük dünya çapında iş yapan sponsorlarla çalışıyor. Ve bu sponsorlarında Amerika, yani şöyle düşünün. Şimdi siz tek başınıza bir bireysiniz ve diyorsunuz ki ben bir internet sitesi açacağım ve buraya restoranları koyacağım. Buradan restoranlara sipariş verebileceksiniz. Şu an Yemek Sepeti'nin hikayesini anlatıyorum. Siz bu kişisiniz. Restoranlarla konuşuyorsunuz. 10 tane restoran size tamam diyor. Ben her satışımda %10 artı KDV'yi sana ödeyeceğim. Sen beni oraya koy. Oradan da bana siparişleri yönlendir. Tamam. Ama şu var. Sen şu anda o uluslararası sponsor şirketisin. Ve acentalarda, yani bu şirketler, yurt dışı eğitim danışmanlığı şirketleri ise senin Adana'daki ofisin, Ankara'daki ofisin, İzmir'deki ofisin. Yani o yüzden hani senin, biz şimdi büyük resimden küçük resime gelelim. Sen kimsin? Bir bireysin değil mi? Sen mesela bir restoran sahibisin. Yemek, bu insanlarla iletişime geçmek istiyorsun. Sen o esas adamla iletişime geçemiyorsun. Esas adamla iletişime geçemediğin için Adana'daki, Ankara'daki, Urfa'daki ofislere gitmen lazım. İşte bu olayın da özü bu. Amerika'da acentesiz iş ayarlamanız, ya ben bilmiyorum yolunu yordamını, hiç de böyle bir şey duymadım. Bunun olayı da bu. Yani acentalar sizi büyük abileriyle bu işin tanıştırıyorlar ya, büyük abileri de gönderiyorlar. O aradaki bağlantıyı kuruyorlar. Yani bence acentaları meyve halindeki komisyoncularla karıştırmamak lazım. Bunlar önemli. Yani bunlar gerekli olan insanlar. Bana sallanmış. Evet. Bir arkadaş da şey demiş. Ya Amerika'ya gelin mi diyorsunuz anlamadım arkadaşlar. Okuyanın Amerika'da yüzü gülmez. En çok para getiren işler oto tamirciliği, elektrik ve sıhhi tesisat, boyacılık, eski ev alıp yenileyip satmak. Bu işleri yaparsanız yaşadınız. Örnek elektrikçisiniz sıfır. Elektrikçisinizdir 5 metre hat çekin 600 dolar. Para yapın böyle 3-4 bin doların hayalini yapıp da gitmeyin. Orada bu maaşla ev kiralayamazsınız. Hayatınız bir odada geçer demiş. Ben çok anlamadım yani şu anda okurken. Ama şöyle bir durum var. Yani ben bunu şuna bağlıyorum arkadaşın söylediklerini. Bu arkadaşın da belli ki YouTube'da 2-3 tane izlediği insan var. Ve bu 2-3 izlediği insan, affedersiniz, şey, belli ki böyle bir şeyler bu arkadaşımıza, Ali Emre Karabulut'a yansıtmış. Şimdi benim söylemek istediğim olay şu. Bu bahsetti işte sıhhi tesisat, boyacılık, elektrik gibi bu tarz teknikerlik işleri, evet doğru, burada para kazandırtıyor. Ama bu işleri de hemen yapamıyorsunuz. Bu işler için okul okumanız lazım. 2 yıl okul okuyacaksınız. Üstüne bu işi yapabilirsiniz. Size söyleyeceğim olay bu. Yani bunu Community College'da okuyup diplomasını almanız lazım bu işleri yapabilmeniz için. Böyle 3-4 bin doların hayaline yatıp da gitmeyin dediğin, yani 3 bin dolar kazansan ayda, yılda 36 bin dolar para yapar. Ki daha yenice CNBC'de gördüğüm habere göre Amerika'nın %52'si, umarım da rakamları atmıyorumdur. Yani yanlış söylemiyorumdur. %52'si orta seviye olarak kendisini orta gelir durumunda ifade ediyormuş. Ve bu orta gelir durumunun da yıllık kazancını CNBC bir şekilde hesaplamış. Ve diyor ki tek başınaysanız ve orta gelir düzeyinde olmanız için 26 bin dolar para kazanmanız lazım diyor ayda. İki kişiyseniz diyor 33-34 bin. 3 kişiyseniz diyor, yani anne baba çocuktan bahsediyor bu 3 kişi de, yani 3 farklı yetişkinden bahsetmiyor. Bu da işte 40 bin falan diyor. 4 kişiyseniz 50 bin dolar, işte 40, 45, 50 bin dolar civarı para kazanmanızdan bahsediyor. Ya böyle bir orantılı bir şekilde artıyor. Şimdi ben tek başımayım ve 3 bin dolar kazandığım zaman ayda, yılda 36 bin dolar yapıyor ve ben çok rahatlıkla yanımda, yani bir evli olsam, bir şey olsam, bir sevgilim olsa ya da ne bileyim bir kardeşimi, birini burada bakıyor olsam, baba baba bakarım yani. Bu demek oluyor. Çünkü iki kişinin ihtiyacı olan paradan da fazlasını kazanıyorum bir evde. Ve bu gerçekten gerçek arkadaşlar. Yani ben 3000 dolar falan kazanmıyorum buradaydı. Ve yani gayet de rahat yaşadığımı düşünüyorum yani. Hani ne bileyim, belki böyle bolluk içinde her istediğimi her zaman alabildiğim bir hayatım yok. Ama yani yediğim önümde, yemediğim arkamda. Hani şöyle bir dert tasaya girmiyorum yani, Allah'a şükür. Yani çalıştığım sürece hayatımdaki her şeyi döndürebilecek parayı kazanabiliyorum. En azından hani şunu demiyorum ya abi, haftada 100 saat çalıştım. Geçen hafta 7 günde 12-13 saat çalıştım, her gün kazandığım para ortada ve ben parayla hayatımı geçindiremiyorum demiyorum yani, anladınız mı? Çalışmadığım zaman parayla ilgili daha çok sıkıntılarım oluyor. Bu var. Odada da hayatınız bir odada geçer. Yani bu küçümseniyor Türkiye'de. Bu oda kiralama muhabbetleri. Ama hani dünyanın birçok yerinde de hayat böyle gidiyor. Özellikle de büyük şehirlerde, gelişmiş ülkelerin büyük şehirlerinde bu durum böyle. Çünkü çok pahalı ev kiraları. E haliyle de insanlar oda tutuyorlar. Yani şimdi bu şey değil ki yani, hani nasıl söyleyeyim, yani Londra daha ne kadar büyüyecek? New York daha nereye büyüyecek, anladın mı? Yani New York daha, yani New York büyümüyor da yani, Türkiye gibi de değil buradaki hayat. Yani mesela bu Türkler buraya geliyor ve diyor ki, mesela Jersey City'de 2-3 yıl sonra önce Jersey City'yi görmüş adam diyor ki, lan burası köy gibi bir yerdi. Bak şimdi diyor 3 yılda diyor ne kadar gelişti. Bak diyor 2-3 yıla da diyor bu downtown arası diyor çok büyür diyor, işte Journal Square kadar falan gelir diyor. Şimdi siz bilmiyorsunuz herhalde. Google Map'te bir bakabilirsiniz. Jersey Downtown'da Journal Square neresi? Arkadaşlar siktin sene Jersey şu halinden öteye de büyür ne kısalık. 35-40 sene geçer. Anca Downtown'daki o koca koca binalar Journal Square'a da gelir. Bu kadar basit yani. Amerika hiç de öyle büyüyen, gelişen bir ülke değil. Yani zaten gelişeceğine gelişmiş, böyle Türkiye İstanbul gibi değil yani. O 20 yıl önce Levent'te insan yokken şimdi ya öyle bir şey yok yani. Şu anda Amerika'da gördüğünüz bütün yerleşim birimlerinde 50 sene önce de insan yaşıyordu. Ve hala aynı insanlar aynı evlerde yaşıyor. Burada öyle Türkiye gibi büyüyen bir yapı yok. Hani bu yüzden de odalarda yaşamanın anlamı da bu. Başka yaşanacak yer yok. Nerede yaşayacaksınız? Çalışma izni olmadan orada banka hesabına para yüklenmesi sıkıntı oluyor mu? Tarık Simsar. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar Amerika'da çalışma izninizin, yasallığınızın olup olmamasının hiç ama hiçbir önemi yok. İstediğiniz kadar yani kaçak olup 5 bin, 6 bin, 10 bin dolar kredi limiti olan insanlar ben tanıyorum. Böyle insanlar var. Böyle yani bunu, yani çünkü bankaların size buradaki statünüzü sorma hakkı yok. Buradaki polisin dahi size statünüzü sorma hakkı yok. Bu statüyü sadece sorabilecek kişi kimdir? Göçmen şubesi, immigration office'tir. Bunlar size sadece sorabilir. Onun harici size Amerika'da hiç kimse, sen burada ya kaçak mısın, ya şu musun, bu musun, statü sahibi misin, değil misin, ya kaçak plankası mı? Her türlü statünün dışında. İşte illegal falan da derler buna, yani illegal bir durumda mısın değil misin, bunları hiç kimse size soramaz, banka da soramaz. O yüzden böyle bir sıkıntı olmuyor. Zaten bu iş yasal bir iş. Yasal bir işle ilgili yasal bir şey yapmanızın, yani bir yasal bir işle ilgili bankada bir şeylerinizin olmasının önünde hiçbir engel yok. Kaçak durumdaki mesela cash paraya çalışacağınız işlerde hiç korkmayın. Rahat rahat işte debit kartınızı, kredi kartınızı alırsınız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Bir arkadaş demiş ki bisiklet kullanırken order vereceği adresi nasıl takip ediyor? Arabada klimanın oraya koyuyoruz telefonu. Bisiklette de böyle bir aparat var mı? Var. Bike holder dediğiniz zaman Amazon'da, eBay'de falan görürsünüz. Bike holder'lar var. Bunlarla yapıyorsunuz. Ama New York üzerinde buna pek ihtiyacınız yok gibi. Çünkü New York'un, ya böyle bir Manhattan'dan bahsediyorum. Manhattan haritasına baktığınız zaman işte o birinci sokaktan, bir First Street'ten Harlem'de değil artık. Yani Washington Heights'a kadar falan çok düzgün, nizami bir şekilde cetvelle çizilmiş bir şehir var. Ve bir yerden sonra da birçok şeye alışıyorsunuz. Hani olaya artık şöyle bakıyorsunuz, haritaya bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki aa işte 7. evinin 28. street'e falan gideceğim diyorsun yani. Yine Türklüğümü konuşturup sayıyı Türkçe, kelimeleri İngilizce söyleyeyim. Yani 7. cadde 23. sokakta falan gibi. Böyle köşesi, corner'ı falan gibi şeylerle yolunuzu buluyorsunuz. Evet, ikinci sorunun cevabı da Yusuf Davat programı gibi gelip uzattı mı? Evet, uzattı. Bu sayede buradayım. Sorularına cevap verdiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi. Avukat Fırat Haraç. Aşırı sempatik bir çocuk demiş benle. Of, senle Kenneki olmak vardı. Sesin efsane. Ant-Man'deki hırsız sahnesini anlatan adamın Türk versiyonu resmen demiş. Evet, umarım bu ses kaydını da dinlersin. Senin için sesli, sadece sesli kayıt yapıyorum. Enes Yosun Kaya. Sağlık sigortasına hiç bahsetmiyorsunuz. Orada şansa yaşıyorsunuz. Ya size bir şey olsa, bisikletten düştün diyelim, bla bla bla demiş. Şimdi sağlık sigortasıyla ilgili az önce birazcık konuştum. Yine konuşayım birazcık daha. Arkadaşlar, sağlık sigortaları ortalama ayda 100-200 dolar falan gibi bir şey. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, yani kendi başınıza yaparsanız çalışıyorsanız, şirketlerin, yani çalıştığınız şirketin size böyle bir şey imkan vermesi lazım. Yani bazı yerlerle anlaşmalı olması lazım. Anlaşmalı olduğu yerlerde de bir tık daha ucuza sağlık sigortası yaptırabiliyorsunuz. Ama Obamacare diye bir olay var. Yani Obama'nın getirdiği. Ve bu olaya göre belli bir maddi durumun altındaysanız, devlet sizin tepeden tırnağa bütün sağlık imkanlarınızı karşılıyor. Ya yani böyle genel olarak olay. Ya 50 dolar, 100 dolar, 150 dolar aylık, 200 dolar, 300 dolar ödüyorsunuz. Kişi kişiye de değişiyor. Şimdi mesela benim 5 kişilik ailem varsa, benim 5 kişilik aileye ödeyeceğim sağlık sigortasının masrafıyla tek başıma olacak bir değil. Diyor ki arkadaşımın, Social Security numarasının geçerlilik süresi var mı? Geçen sene Work and Travel'dan edindiğim Social Security numarası ile bu işte çalışabilir miyim? Evet, çalışabilirsiniz, ama şöyle bir durum var. Social Security number hiçbir şekilde süresi olmayan, expire olmayacak bir şey. Ya bu bir ömür sizin. Amerika'ya gelirsiniz, gelmezsiniz, bir daha yolunuz düşer düşmez. Bu sizin belgeniz. Bu sizin Amerika'daki para kazanıp para harcadığınızın teminatı olan giriş çıkışınızı kontrol eden bir olay. Bir numara. Siz, yani TC kimlik numarasını daha az kapsamlısı gibi. Yani TC kimlik numarasını sadece sizin vergi işleminizle ilgili olan kısmı gibi düşünün yani. Böyle sanki, nasıl diyeyim, çalışma ve sosyal politika, neydi, öyle bir bakanlık var ya, Çalışma Bakanlığı'nın size verdiği bir numara gibi düşünün. Çalışan herkese veriyor Çalışma Bakanlığı bu numarayı. Ve bunun üzerinden sizin kazandığınız para sizin emeğinizin de çöpe gitmemesini sağlıyor bu sayede. Yani böyle bir numara. Bunun bir geçerlik süresi yok. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da post mesleği, ama dediğim gibi turist vizesiyle yapmayın. Arkadaş %20 vergiden neden bahsediyor? Devlet yıl sonunda kazancınızdan %20 vergi alır demiş Abdurrahman Balkan. Böyle de isimleri söylüyorum umarım. Telif yemeyiz. Telif de yiyeceğimiz bir mecra gibi durmuyor ama. Arkadaşlar, %20 vergi böyle Allah'ın emriymiş gibi bir şey yok. Şimdi Amerika'daki vergi sistemi Türkiye'dekinden birazcık daha farklı. Amerika'daki vergi sisteminin Türkiye'den farkı şu ki, Türkiye'de de dolaylı vergiler daha fazla. Yani şöyle ki, Türkiye'deki gelir vergisinden elde edilen gelirle KDV'den, işte satış vergilerinden, ÖTV'den, şundan bundan edilen gelir arasında dağlar kadar fark var. Yani bu da şöyle bir adaletsizliği doğuruyor. Bu adaletsizlik ise siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok vergi ödüyorsunuz. Yani çok çalışırsanız demeyeyim, ne kadar çok kazanırsanız çok vergi ödüyorsunuz. Az kazanırsanız az vergi ödüyorsunuz. Yani benim yıldaki kazancım 100 dolarsa bana devlet 1 dolar vergi ister benden. Ama benim yıldaki kazancım 1 milyon dolarsa benden devlet %30 vergi ister. E ne yapar? 300 bin dolar vergi veririm ben. 1 milyon dolar kazancımdan bana kalır 700 bin dolar. İşte böyle bir durum var. Bu da yani böyle Allah'ın emri bir olay değil. Evet, kaydettiğim sorularım bu kadarmış. Güzel yorumlar gelmiş. İşte samimi bir adamsın. Konuşman çok içten falan yazmış. İşte zaten Oğuzhan kardeşimizi tanıyoruz demiş. Her şeyi bir arada attı kanal. Evet. Genel olarak bana gelen soruları cevapladım. Eğer bu podcast'imi bir hafta içinde 100 kişi dinler, 5 kişi de bana Twitter üzerinden veya Instagram üzerinden ulaşırsa bir ikincisini daha kaydetmeyi çok isterim. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Umarım güzel şeyler söyleyebilmişimdir. Ben Instagram'da da Twitter'da da Yusuf Tuğru Şengül'üm. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için 25 dakika olmuş artık. Daha fazla da sözü uzatmayayım. İyi geceler. Benim için iyi geceler. Güle güle. Hoşça kalın.